Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün Kadınlar Günü ile ilgili önden konuşacağız. Konuğumuz da aslında benim şahsen çok eskiden tanıdığım ve Açık Radyo'nun da en eski programcılarından bir tanesi Ceylan Orhun. Aynı zamanda Ceylan'la da sınıf arkadaşı, kardeşi, dolayısıyla başka türden de akrabalığımız var ama onlara girmiyorum artık.
Ben henüz Ömer Madra'nın tanımadığı bir konuk bulmayı beceremedim bugüne kadar. 12 senedir program yapıyorum. Yani bunu da bilmiyordum, yeni öğrenmiş oldum ama çok da şaşırmadım aslında. Peki önce hoş geldiniz Ceylan Hanım, merhaba.
Hoş bulduk ama çok rica ediyorum şu hanımı beyi bir es geçelim. Hani çok tamam. Çok zorlanıyorsak en fazla siz diye konuşabilirsiniz ama hanımı atalım, oldu mu?
Tamam, attım, tamam, pekala.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Davet ettiğiniz için gerçekten benim için heyecan verici bir durum. Çünkü ilk günden program yaptığım bir radyoya ilk defa konuk olarak davet ediliyor olmak gerçekten heyecan verici bir durum. Onu ileterek başlamak istiyorum.
Peki ben şöyle küçük bir giriş yapayım. Dinleyenlerin bildiği üzere işte yaklaşık 10 bölümlük bir evrim tartışmaları serisi yaptık. Geçen hafta bitti. Bugün de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü vesile ederek dünyada ve Türkiye'de feminist kadın hareketi üzerine bir program yapacağız. Her sene yaptığımız gibi. Konuğumuz Ceylan Orhun. Başka şeylerin yanında bir yazar, Binbir Bahçe Masalları bir kitabı var. Fakat onun yanı sıra yemek kültürü, lokanta eleştirileri, kadın, toplumsal cinsiyet ve su politikaları üzerine de yazdığı yazılar var. Yemek fotoğrafı tasarımcılığı yapmışlığı da var. Açık Radyo programcılığı var. Ömer Madra ile tanışıklıkları eskiye gidiyormuş az önce öğrendiğimiz kadarıyla. Feminizm ve kadın hareketiyle ilgili konularla da son derece alakalı. Zaten öyle şeylerden konuşacağız. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı gönüllüsü ve genel kurul üyesi olarak çalışmışlığı var. Ana Kültür, Kader, Winpeace, Türk-Yunan Kadınları Barış Girişimi ve Gümüşlük Akademisi'nin de kurucularından. Aslında saymakla bitmeyecek kadar niteliği var Ceylan Orhun'un ama son olarak şu anda tam zamanlı bahçeci olarak bitkileri, kedisi ve köpekleriyle Gökova Körfezi kıyılarında bir dağ başında yaşadığını yazmış. Onu söyleyerek konuya gireyim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü epey bir zamandır kutlanıyor. Biz de işte her sene onu vesile bularak çeşitli programlarla konuyu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada genel olarak kadın hareketinin aldığı yol ya da izlediği güzergaha baktığınız zaman nasıl bir gelişme görüyorsunuz? İşte yani siz bu işlere ilk ilgi duyduğunuz zamanlara göre mesela nasıl bir fark var ve bundan sonrasında nasıl olacağını?
Şimdi Güven, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama izliyorum durumunda değilim. Tabii ki okuyorum gazeteleri ya da internetten bazı sitelere girip bazı yurt dışında ve Türkiye'de olanları takip ediyorum. Ama böyle iyi bir izleyici olduğum söylenemez. Bu bakımdan hayal kırıklığına uğratmak istemem. Fakat izlediğim kadarı ya da birebir içeride olan arkadaşlarla ilişki kurduğumda, konuştuğumuzda, hatta dertleştiğimiz diyebiliriz, gerçek bir geri tekme olduğunu düşünüyorum. İlerleme var, yok değil. Çok yeni alanlarda dallandı budaklandı kadın hareketi diyebiliriz. İşte bildiğimiz yok işte namus cinayetlerine son diye biz ya başlamıştık. Şu anda kadın cinayetlerine son ya da LGBT neyse onlara son. Ya Amerika'da olsun Me Too hareketleri, Avrupa'da olsun şimdi adlarını unuttum bu Rus kadınlar vardı göğüslerini açıyor bir hareket adı var onun da şu anda aklıma gelmiyor. Ya bir çok çoğalma var, genişleme var, yayılma var, ayrıntılandırılmışlık var ama kazanım var mı oradan şüpheliyim. Kazanımlar bir yerden kazanırken bir yerden yani buradan çay kaşığı alırken buradan sanki kepçeyle geri gidiyor. Bizim İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere. Yani sen koskoca İstanbul'da böyle uluslararası bir anlaşma yap. Ondan sonra 2 sene ya 5 sene kaç sene geçtiyse aradan sonra ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum de. Ya sen bunun ev sahibiydin. Sen bunu nasıl kabul etmezsin? Kaldı ki şakır şakır. Evvelsi gün günde 8 kadın öldürüldü. Bir günde 8 kadın. Hani günde biri falan ayda 5... 3-10 değil. Bir günde 8 kadın. Ve bu artık bu kazanım olamaz. Bu bir geri tepme. Nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Sosyologlar araştırsın. Sadece kadının sorunu olmanın ötesinde bir durum yaşanıyor. Ve bu sadece Türkiye'ye has değil. Bu takip edebildiğim kadar Amerika'da da var. Orada da var. Biz her gün Amerika gazetesini mi okuyoruz? Yahut da Amerika'da bu tür haberleri haber yapan özellikle gazeteleri mi takip ediyoruz? CNN'e her gün böyle bir haber çıkmaz. Ama İngiltere'de görüyoruz. Gencecik kızlar polis tarafından öldürülüyor yahut kaçırılıp öldürülüyor. Ormanda de cesedi bulunuyor. Var, yok değil. Diğer ülkelerden haberimiz var mı dersen yok. İran'da olanlar ortada. Bu bir kazanım mı? Benim gördüğüm geri bir tepme var ve de bunun gerçekten psikolojik ve sosyolojik bir vaka olduğunu düşünüyorum dünya çapında. Erkeklerin bir biçimde ekonomik olarak mı artık onu ben bilemiyorum. Bir kayıp içinde olduklarını düşünüyorum. Yani kayıp derken diyorum elini kaybetti, parasını kaybetti değil. Hani tam İngilizce tabiriyle kaybolmuş. They are lost. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Onu ben bilemiyorum. Bunu da psikologlar araştırsın dediğin gibi ya da sosyologlar ve bunun faturası kadına çıkıyor. Bu bir kazanım olamaz. Ve bizim gibi bir ülkede de bu yasal olarak da geri tepiyor. Yani ben 90'larda sokaklarda elimde pankartla üstümde bilmem ne yazan tişörtle yürürken yahut da işte Beijing'de ya da Beijing artı 5 New York'ta Türkiye delegasyonu olarak bu hükümetin davetlisi olarak gittiğim Birleşmiş Milletler toplantısında kendi bakanıma kafa tutabildiğim bir ortamdan veyahut da kendi bakanımın benden yana olup daha feminist davrandığı bir ortamdan ki bakanım erkekti o zaman Hasan Gemici yani ne denir bilmiyorum işte yani Allah selamet versin daha önce gelmiş kadından sorumlu kadın bakanlardan çok daha feminist bir bakanla çalıştık biz ve kazandık. Yani şeyi kazandık mesela hatırlıyorum üçüncü taraflar olarak dava açabilme yetkisini kazandık. Oysaki 96'da ben ilk defa hayatımda namus cinayeti diye bir şey duyduğumda ve apar topar Urfa'ya gidip kadınları örgütleyip Urfa'ya gidip mahkemede duruşmada müdahil olmak üzere eylem yaptığımızda ki avukat arkadaşlar vardı aramızda hakkımız yokmuş öğrendim. Çünkü müdahil olamazmış böyle bir davada. Çünkü sanık olarak gösterilen 13 yaşında bir çocuk idik. Ölen 14-15 yaşında bir kızın kardeşi miydi? Amcasının oğlu muydu? Neydi? Sanık olarak onu sürüyorlardı öne. Oysa ki öldüren o değildi, babasıydı, abisiydi, birisiydi. Bu çok klasik bir senaryo orada. Ve işte çocuk bilmem ne duruşması olduğundan yasalar gereği yani üçüncü taraflar müdahil olamıyor. Çocuk olmasaydı da sanık 28 yaşında olsaydı müdahil olabiliyor muydu? Şöyle olabiliyordu. Evet, girip orada en azından dinleyici olup yahut itiraz edebiliyordu ama ölmüş kızın haklarını savunma hakkı yoktu. Yahut da şöyle söyleyeyim, komşuda duyuyorsun kadın ciyak ciyak kocası dövüyor. Sen gidip davacı yahut da şikayetçi olamıyordun. Şimdi böyle bir hakkımız var. Böyle bir hak varken, böyle bir kazanım elde edilmişken bunların teker teker geri alınmakta olduğunu öğreniyorum. Şu anda spesifik olarak hangi madde kaçıncı numara onu benden öte bir noktada çünkü orada değilim ben artık.
Peki ben aslında şimdi soruyu başka bir şekilde o zaman sorayım diyordum. Biraz cevabını da vermiş oldunuz. Siz ilk defa kadın hareketine nasıl ve ne şekilde ilgi duydunuz? Öncü çalışmalar yapmaya sizi motive eden şey neydi öyle sorsam?
Ya ilk gidişim Kadın Eserleri Kütüphanesi. 91 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında yarım sayfa kadın haberleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi açıldı diye bir haber vardı. Ben de herhalde bir arayış içindeydim o sıralar. Yani toplumsal bir şeye katkıda bulunmak, içinde olmak, bir şekilde ucundan tutmak gibi diye bir şey vardı içimde ki ben kalktım Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne, Balat'taki o muhteşem binaya gittim. Hiç de hoş karşılanmadım açıkçası. Hani böyle şöyle tepeden tırnağa bir süzüldüm ve hani senin ne işin var burada gibi bir şey. Ben dedim hani haberi okudum, çok sevindim. Yani kitap okumayı da çok severim, naif bir şekilde böyle kitap okumayı da çok severim. Hani hiçbir şey yapmasam kendimce kitapların tozunu alırken kitap okurum oturur diye düşünüyorum. Hani evde kitap mı yok, tabii ki var bir ton ama orada bir işe yararım derdindeyim. Dediler ki gönüllülerle Şirin Hanım ilgileniyor. Şirin Hanım da salı günleri geliyor yahut da atıyorum çarşamba. Gidin gelin, hani var ya tam devlet dairesi, bugün git yarın gel hesabı. Biraz öfkelendim açıkçası, yani bir gönüllüye böyle mi davranılır, başım üstü deyip bir şey gösterip buyurun oturun bir konuşalım ne yapabiliriz birlikte diyeceğine bir itildim. Bir süre onun üstüne uyudum, alındım ama sonra dürttü, yani hani ben bir gideyim ya, şurada bir şey oluyor. Ve işte o gün salı veya çarşamba neydiyse Şirin Hanım'ın olacağı gün kalktım tekrar gittim kütüphaneye. Ve Şirin'in rahmetli o olağanüstü bir gülüşü vardı. Böyle bir güller açılır, ışıklar vardır ya, böyle hani nur yayılır. Öyle karşıladı beni ve biz oturup saatlerce orada birlikte neler yapabiliriz? Amen. Hemen yani hani
Şirin tekeli değil mi? Pardon.
Hani yönetmeyecek kadar açık bir insandı ve şeydi, hani gel kim olursan ol gel halinde. Ve o gün biz şey yaptık, yani Şirin'le hem dostluğumuz o gün daha başladı ve pekişti, hem de kadın hareketine girişim öyle oldu. Ve şimdi
Ceylan,
ben tabii
Ceylan pardon sözünü kestim, Şirin Tekeli'den bahsediyoruz değil mi?
Evet evet, Şirin Tekeli. Evet,
feminist yazar.
Evet. Feminist yazar ve çok yani
akademisyen, çok önemli.
Akademisyen önemli, Açık Radyo'da
siyaset bilimci
defalar bulundu.
Tabii işte kaderi birlikte kurduk onunla, ana birlikte. Ve Şirin'le biz oturup öyle yapalım böyle yapalım derken tabii ben daha sık kütüphaneye gitmeye başladım ve bir sürü akademisyen kadın geliyor, feminist ama gerçek feminist, yani hani ben hiç feministim diyorum ama onlar feminist yani feminist derken mesela atıyorum Dev Yol hareketinde feminist olarak bulunmuş falan, yani böyle hardcore yani tam şey feministler. Bunlarla tanışmaya başladım ve kütüphanede tabii bir takım etkinlikler yapılıyor. Etkinlikleri ben daha yumuşatmaya çalışıyorum. Daha çok kadını nasıl çekebiliriz? Çünkü onların tartışmalarını dinlediğim zaman ben elime sözlük almam falan gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir dil kullanılıyor ki ya çok acayip akademik dil kullanılıyor ya teorik dil kullanılıyor. Hiç bilgim yok. Ben orada zır cahil bir vaziyetteyim. Dedim ki içimden, yani ben gibi zır cahil ama içinde bu şey olan bir takım kadınlar da olabilir. Hani ya bir kadın hakları diye bir şeye illaki bu perspektiften bakılması gerekiyor. Yok, ben de burada bulaşık yıkayıp ne bileyim dolma sararken de kadın hareketçisi olabilmeliyim diye bir bakışla yumuşatmak üzere de daha hoş, daha böyle şey etkinlikler, yok sergi açılışı, yok işte 8 Mart kutlamaları, 8 Mart kutlamalarında ne bileyim işte atıyorum işte kırmızı şarap da olsun, hava soğuk bu 8 Mart, kar yağıyor dışarıda falan gibi. Neyse, uzun lafı kısası, sonuçta tabii o dili de öğrendim ve o yazılanları okumaya başladım. O akademisyen kadınların ya tezleri ya bildiği şeyleri, bir yerde sundukları bir bildiri yahut da bir yerde yayınladıkları bir makale falan. Burası boş değil, burada beyin var, o çalışıyor, kafa böyle tıkır tıkır tıkır. Ve onun üstüne de yazmaya da başladım. Yani birisinin bir kitabını okuyup ya da bir makalesini okuyup, sen böyle diyorsun ama hani şey, kötü anlamda bir eleştiri değil de sorgulayan bir eleştirel bakış açısı. Çünkü dediğim gibi doğma sayan kadın feminist olamaz mı gibi bir perspektiften bakmaya başlayınca karşımda bazı akademisyen kadınlar iyice çileden çıktı ve hani öf, bu kadın saçmalıyor durumuna geldi. Bazıları da ha bir dakika, kadın bir şey söylüyor ya, biz bir sorgulasak mı konuyu olmaya başladılar. Ve tabii ben işte ne diyece de ha böyle de yapalım öyle de yapalım derken kadın hareketine Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde gönüllü olarak başlayarak girdim. Ama dediğim gibi hep şurada kaldı ki ya kadın hareketi sadece bu olmamalı. Burada ev kadını da feminist olabilmeli. Burada okumamış bir kadın da feminist olabilmeli. Yahut da hani klasik deyişle süt yenini çıkarıp sokakta sallamak istemeyen kadın da feminist olabilmeli. Onlara nasıl yaklaşılabilir? Ve ben kendim zaten eş zamanlı o sıralar ne deniyor? Bu hani spiritual hareketlerin de içine girmek üzere okuyor, araştırıyor. Hem Türkiye'de hem dışarıda ne oluyor merak ediyor. İşte yok geçmiş yaşamlarda ne oluyor, yok bilmem nerede geçmiş yaşamlar semineri var, hadi gidelim. Yahut da işte Touch for Health, dokunarak sağaltım semineri yapılıyor. Amerika'dan birileri gelmiş, Türkiye'de ona katılıyorum falan. Bu sefer bu açıdan bakmaya başladım. Yani peki böyle bir feminizm var mı? Evet, varmış. Spiritual feminizm diye bir şeyle karşılaştım. Tabii başta Amerika olmak üzere böyle bir şeyin merkezi. Ve ben oradan şeye kadar gittim. Çatalhöyük'e kadar gittim. Şimdi yani Çatalhöyük'e de şöyle gittim. Bu 94 seçimleri öncesi hani sokaklarda siyah çarşaflıları görülmesi fazlalaşmıştı. Bilmiyorum o zaman Türkiye'de miydiniz siz ama. Sokaklarda böyle bir defile halinde siyah çarşaflar dolaşmaya başladı. Bu ben onlara şey zorolar diyordum. Yani zorolar gibi dolaşıyorum. Ve ben dedim ki ya peki bunlarla da bir şekilde bir yerde buluşmamız lazım ama biraz geriye gitsek nerede çıkış nereden çıkış yakalayacağız? Ben Çatalhöyük'ten yakalamaya çalıştım çıkışı. Yani adı üstünde şey bilmiyorum, tam kökenini de araştırmadım etimolojik olarak ama ana dolu bir toprak parçası ve bir cumhuriyet, demokrasi sözlerden yola çıkarsak peki Anadolu'da kadının adı nasıl yok oluyor? Yani Anadolu ve hakikaten de geriye gittiğin zaman bir ton hanrıça var. Ve inanırsın, inanmazsın, kabul edersin, etmezsin. Matriarkal olduğu söylenen topluluklar var. Erkek bilim adamları matriarkayı kabul etmese de bunu araştıran kadınlar var. Ve bunun üstüne bir ton kitap yazılmış. Sadece Anadolu'daki tanrıçalar değil. İşte yanlış hatırlamıyorsam Macar'dır meşhur, en meşhurları Maria Gimbutas'tır bu işi başlatan. Ve onun selefleri diyeceğimiz, hatta Maria Gimbutas'a asistanlık yapmış Amerikalı kadın akademisyenlerle kadar gidebildim ben. Buluştum bir şekilde onlar. Ve oradan yola çıkarak ben ana kültürü kurdum. Hedefim oydu. Yani Anadolu bir Anadolu'da Çatalhöyük'ten bugüne gelen bir birikimi, mirası bugüne nasıl transfer edebiliriz, nasıl taşırız ve o farklı kesimdeki kadınlara nasıl dokunabiliriz diye yola çıktım. Ana kültürü kurmadan önce bu kafamdaki bu projeyle de Çin'e gittim. Kendi başıma, yani ne Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne hatta dedim ki bakın ben Çin'e gidiyorum. Bütün formları doldurdum Birleşmiş Milletler nezdinde. Çin'den bana formlar geldi. Ne yapacaksın? Kaç kişilik oda istiyorsun bilmem ne. Ben orada bir atölye çalışması yapacağım. Ama isterim ki kadın eserlerini de götüreyim. Koskoca Çin'deki toplantı. Kadın eserleri zaten kendi başına bir gitmeliydi oraya. Ama hazır ben gidiyorum tüm imkanlarımla. Kabul etmişim, akredite olmuşum. Broşür bile verilemedi bana. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar bir tutum vardı. Çünkü ben farklı bakıyorum olaya. Farklı korkutuyor. Yani onların duruşunu tehdit eden bir bakış var burada. Bunlar bana tabii birikti. Ben daha koyu bunun üstüne gitmeyeceğim. Ve Çin'de yaptığım atölye gerçekten yaklaşık 40 kişiye yakın bir katılım oldu. Ben 1,5 saat mi ne istemiştim. Çünkü hem mekan hem saat talep etmişlerdi benden. 1,5 saatte biz orayı çıkaramadık. O Çinli sivil polisler gelmeye başladı odaya. Ama benim o sırada bakanım galiba kimdi? Aysel Baykal mıydı? Unuttum. Kadından sorumlu devlet bakanı yahut da milletvekili kadınlar. Onlar bile geldi atölyeye, oturdu, dinledi, soru sordu. Arkadan soru soran işte Amerikalı, Danimarkalı, Hintli neyse o kadınlar. Müthiş bir şey oldu orada. Etkileşim oldu. Ve ben oradan döndüğümde iyice önüm açıldı. İyice kendimi bu hareketin içinde buldum ama çok farklı bir perspektiften. Onun üzerine işte ana kültürü kurmaya karar verdim. Çünkü ana kültürle derdim buydu. Yani sembolik bile olsa merkezi Çatalhöyük olan, Çatalhöyük'ten dünyaya yayılan bir kadın hareketinin buradaki parçası olmak üzere. Tabii tipik Türkçe oldu her şey. Biz bir proje yazdık, Birleşmiş Milletler'e başvurduk. O zamanın parasıyla 18-19 bin dolarlık bir proje. Birleşmiş Milletler tabii Türkiye'den çıkıyor bu para. Hemen kabul edildi. O arada biz Amerikalı, işte İngiliz neyse kadınlarla aramızda para toplayıp 5 bin dolar kadar Çatalhöyük'ün bağlı olduğu küçük köy denen köyde bir 130 yıllık bir kerpiç ev satın aldık. Orasını kadın merkezi yapacağız. Şöyle ki yurt dışından gelecek veya Türkiye'deki araştırmacı kadınların konaklayacağı bir mekan olacak ama interaktif, etkileşimli bir şekilde küçük köydeki kadınlarla birlikte orası çalışacak. Yani küçük köylü kadınlar gelecek orada ekmek yaparken İngilizce öğrenecek, atıyorum yani İngilizce öğrenmeleri acil şey değil tabii bu durumda ama yahut da dokuma yapacak, dokuma yaparken çocuğunu da oraya koyacak, orada da çamaşır odası ve çocuk odası olacak. Ayrıca uçuk bir proje ama parayı verdi Birleşmiş Milletler bana da, diyor ki gel bir şey kontratı imzala, al paranı. O arada bir sempozyum organize ediyoruz. Bu arada ana kültür kuruldu. 96 Haziran sonu uluslararası bir sempozyum organize ediyorum. Kadının biçimlendirdiği toprak, toprağın biçimlendirdiği kadın. Earth shaped by women, women shaped by earth. Tamam. Buna da 25 bin dolarlık falan bir bütçemiz var. En büyük destekçimiz Kültür Bakanlığı, TC olacak iş mi? Yani düşünün öyle bir durum. İngiliz kültür destek veriyor, US bilmem ne destek veriyor, işte İsveç bilmem ne, herkes kim nereden kimi davet etmişsem onların uçak parası, otel parası bilmem neleri de birileri de ödüyor yani. Sempozyuma 3 gün 5 gün kala bana sabah 7'de bir telefon geliyor. Göbek adım Fatma. Telefondaki ses Fatma Hanım diyor böyle şey sabahın 7'si azarlığa gibi. Ben tabii şöyle buldum, bir dakika Fatma benmiştim kimdi falan. Eviniz sigortalı mıydı diyor bana. Ne evi diyorum ben. Yani sabah 7'de böyle bir telefon alıp evin sigortalı mı? Yanıyor da eviniz diyor. Nasıl diyorsun? küçük köyde aldığımız kerpiç ev yanıyor. Ben diyorum ki etfaiye çağırmadınız mı? Çağıracağız şimdi de bir soralım sigortalı mıydı eviniz diyor. Türk mantık çalışıyor. Ben yaktım, aldım evi yakıyorum. Tamam, sigortadan para alacağım. Bir dizi böyle Türkçe işler olmaya başladı. Ama yani ve o arada Birleşmiş Milletler bana diyor gel al şu 18 bin doları. Ben o arada bu namus cinayeti, ilk namus cinayeti 96'da Urfa'ya gittiğimde GAP idaresinden birileriyle tanışmıştım. Ona da sağ olsun Yakın Ertürk, Profesör Doktor Yakın Ertürk bir önceki devir yani 96'da Beyat Beş'te o bir Urfa'da bir toplantı yapmıştı. Toplantıda namus cinayet değil de töreler ve bilmem ne diye. Ve erkekleri çağırmıştı ve orada onları biraz sıkıştırmıştı. Dolayısıyla
Ceylan duyabiliyor musun beni?
Evet Ömer.
Şimdi normalde yarım saatlik bir program bu. Süreyi de doldurduk. 25-26 dakikada bitiyor.
Yani böyle başladık ve geldik bugüne. Ve ben yaklaşık 20 küsur yıldır bu hareketlerin artık içinde değilim. Ama görebildiğim, izleyebildiğim kadar bugün bir taraf olmayan bir sivil toplum, kadın sivil toplum girişiminin ya da hareketinin bir taraf olmaksızın böylesine bizim 90'lardaki o beğenilmeyen 90'larda hani demokrasi yoktu falan denilen 90'larda bizlerin aldığı yol mesafe ve de kurulan ilişkiler bir bakanla olsun bir milletvekiliyle olsun yani ben bakanım bana telefon edip Ceylan Hanım bunu meclise sundum benden çıktı bastırın takip edin çıksın istediğiniz dediği bir ortamdan bugüne geldik. Ben acıklı buluyorum kadın hareketinin bütün bu çabasına ve şey olmasına rağmen nasıl söyleyeyim kitleselleşmiş olmasına ve yaygınlaşmış olmasına yani Urfa'da bir kadın hareketi mi vardı? Diyarbakır'da kadın hareketi mi vardı biz başladığımızda? Hayır. Hiçbiri yoktu. Güneydoğu'ya ilk sevgi şölenleri adı altında 8 Mart kutlamalarını götürmüş biri olarak bugün oralardaki hareket yaygınlığın kitleselliği beni çok etkiliyor ama yol alınmıyor. Anlatabiliyor muyum? O çok üzücü.
Evet, çelişkili bir durum var.
Peki, böylece de bitiriyoruz galiba. Çok teşekkür ederiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'deki kadın hareketinin nasıl başladığını, geliştiğini, nereden nereye geldiğini dinledik. Konuğumuz Ceylan Orhun hem Binbirbahçe Masalları'nın yazarı, hem aktivist hem de tam zamanlı bahçeci. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.